Ayrım 3.
Sayfa 33. Yine telefondaydı doktor ve ben kendimi bilmezcesine dolanmaya devam ediyordum küçücük salonun içinde. Telefon konuşmasının ardından yazılan bir reçete. Alkol kesinlikle yasak. Gelen iğneci, yatağa uzanışım. Bir büyük boşluk. 3 gün sabah akşam devam etti bu. İğneler yapılınca hemen uyuyordum. Ne rüya ne hayal, hiçbir şey. Sadece bir boşluk. 3. günün sonunda dikilip ayağa kalktığımda ölüm de böyle olsa gerek dedim. Günlerce içmedim. Sabahları erkenden sokağa fırlıyor, uzun uzun yürüyor. Bazı lokalleri, meyhaneleri takılsam bile sadece soda içiyordum. İçimden kıs kıs gülerek, gördün ya beni yenemedin Bay Alkol diyordum. Ama yanılıyordum, hem de çok. Halit Çapın yeniden alkole başladıktan sonra tutsaklığı ve yoksunluk belirtilerini şöyle anlatıyor. Kısır bir döngü içine girmiştim artık. İçkiye devam ediyor, dokunmaya başladığını hissettiğim zaman da iğneciye telefon ediyordum. Ne kadar sürdü bu? Bilmem. Belki de bir asır. Alkol bir kez daha yenilmezliğini gösterdi. İlaçlar filan para etmiyor artık. Sabahları iğneciyi beklerken de tir tir titriyordum. Akşamları da öyle. Ne ben ne iğneler söz geçirebiliyorduk alkole. Artık o sırtımdaki maymundu. Ve ben sabahın erken saatlerinde iğneci gelinceye değin kendimi toparlayabilmek için titrek ellerle 2 dubleyi boşaltıveriyordum. Ve bir gün geldi. İlaçlar tüm etkisini yitirdi. Korkular o zaman başladı işte. Anlatılması güç korkular. İlk yaptığım eve alkol stoklamak oldu. İlk düşündüğüm buydu. Sabahları el titremesi yüzünden bardağı kaldıramadığımdan bir pakette pipet aldırdım kapıcıya. Sonra bütün perdelerini örttüm evin. Telefonu fişten çektim. Geceleri yatmadan önce 2 bardağı ağzına kadar içki dolduruyor. Her bir bardağa da 2'şer pipet koyuyordum. Ve uyanınca ellerim bana ihanet ettiğinden ki şimdiye dek olan yaşamımı onlar sağlamıştı. Yatakta doğruluyor, ellerimi hiç kullanmadan dudaklarımı pipetlere yapıştırıyor ve bir sülüğün kendine gerekli kana emercesine emiyordum alkolü. 3-4 yudum almadan sigara yakmaya yeltenmiyordum hiç. Çünkü deneyle yakamayacağımı biliyordum. El titremeleri durulur gibi olunca sigara işini yoluna koyuyordum. Banyoya girdiğimde aynaya bakmıyordum hiç. Hiç kimseyi görmek, hiç kimseyle tek kelime konuşmak istemiyordum. En ufak bir gürültüye tahammülüm yoktu. Bilemem, belki de o günlerde ölüm kapımda kişner, sabırsız bir at olmuştu. Ve ben bütün izikliğime rağmen kapımı çalıp durma ölüm. Açmam, ben ölecek adam değilim diyordum. Böyle diyerek tedavi için hastaneye yatan Halit Çapın, tedaviden sonra alkol bağımlılığından kurtulmuş ve sırtındaki maymunu atmış olarak günlük yaşamını sürdürmeye başlıyor. Çıkıyor, arabaya biniyorum. Kardeşim, bomba gibisin abi diyor. Sahi bomba gibi miyim diye düşünüyorum. İstanbul karmakarışık. İstanbul Arap saçı. Öldürülen birisi acaba hortlar mı? Hortlaklara inananlar çok. Ama inanmayanlar da. Bilinmez. Mutluluk ve güç bitkisi kenevir. Esrar. Hintlilere göre kenevir Tanrı Vişnu'nun sırtında bulunan tüylerden meydana gelmiştir. Hint rahipleri bu bitkiye başarı ve mutluluk anlamına gelen Vijemiya, doğuran, yaratan anlamına gelen Ananda adını vermişlerdir. Göklere egemen olan Tanrı Indra, savaşçılarına tanrısal bir güç verebilmek için Hint kenevirinden yapılmış Soma içkisini sunmuştur. Soma, havanda ezilen bitkinin mayalanmış olan öz suyudur. Tanrı'ya kurban edilecek olanı beslemek, sarhoş etmek ve güçlendirmek için kullanılmıştır. Perslerin kutsal kitabı olan Zerdüşt'te, kenevir bitkisinin insana mutluluk ve neşe verdiği, keder ve üzüntüyü dağıttığı yazar. Herodot, M.Ö. 480-425, gerek Mezopotamya'da yaşayan Asur ve Sümerlilerin, gerek Aral ve Hazar bölgesinde yaşayan İskitlerin kenevir olduğunu düşündüğü bir bitkinin yapraklarını ateşe atarak çıkan dumandan sarhoş olduklarını yazmıştır. İskitler kenevir tohumlarını sıcak suya atıp havaya karışan buharı soluyarak neşelenirlermiş. Farsçadan Arapçaya geçmiş olan ve kenevir karşılığı kullanılan şah tohumu, şah danaç, adı da bu bitkiye verilen önemi göstermektedir. İlk örgütlü terör, Haşhaşin devleti. Tarihte Haşhaşin, Haşhaşiler, Haşiyi, Batmiye, Melahide, Elmutiye gibi adlarla anılan ve 1091-1276 yılları arasında İran'da yüksek bir dağ üzerinde bulunan Alamut Kalesi'nde yaşayan ilginç bir devlet vardır. Devletin kuruluşu Alamut Kalesi'nin 1091 yılında Hasan Sabah 1056-1124 tarafından alınmasıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak Hasan Sabah'tan önce Haşhaş'ın devletinde geçerli olan değerlerin, ilkelerin ve kuralların geliştiği uzun bir dönem yaşanmıştır. Bu gelişme İslam dininde İsmaili tarikatının çıkmasıyla başlamıştır. Alamut Kalesi'nde 33 yıl egemen olan Hasan Sabah Devleti'ni İsmaili tarikatındaki derecelere göre örgütlemiş, alkol, esrar ve telkinden yararlanarak uyguladığı beyin yıkama yöntemiyle yetiştirdiği fedailere tarihte önemli yeri olan birçok ünlü kişiyi öldürtmüştür. Fedailerle doğrudan doğru ilişki kuran 3. derecede olan dâilerle 4. derecede bulunan büyük dâilerdi. Hasan Sabah bunlarla ya doğrudan doğru ilişki kurar ya da 5. ve 6. derecede bulunan kişiler aracılığıyla ilişkisini sürdürür, isteklerini yaptırırmış. Hasan Sabbah ve Haşhaş'ın devleti daha sonra değişik biçimlerde karşımıza çıkan gizli örgütlenme ve militan yetiştirme, beyin yıkama açısından üzerinde önemli durulacak tarihi bir olgudur. Hasan Sabbah'ın ilk ve en önemli siyasi cinayeti eski medrese arkadaşı, yakın dostu Selçuk Veziri Nizamülmülk'ü öldürtmek olmuş. Bunu birçok siyasi cinayet izlemiş, Hasan Sabbah'a ve İsmail tarikatına karşı olan birçok bilim, devlet ve sanat adamları acımasızca ortadan kaldırılmıştır. Fuzuli'nin Bengü Badesi. 16. yüzyılın en ünlü divan şairlerinden olan Fuzuli, 1495-1556 Bengü Badesi'nde şarap, bade ile esrarı, Beng, karşılaştırmış ve bu eseri Şah İsmail'e sunmuştur. Mey ey dur, ben nebireyi takim, Beng ey dur, sen pelit ben pakim. Mey ey dur, ben çırağı encümenim, Beng ey dur, rızki sebzeyi çimenim. Yine Bengü Bade'de Fuzuli ünlü kişilerin esrar kullandığından söz ederek şöyle demekteydi. Basra'da bir muridi Ruşendil, Beng'e olmuştu Ruzu Şeb Mail. Tahir Ongun, Bengü Bade'nin anlamını şöyle dile getirmiştir. Hayali bir savaş Bengü Bade'si, kaçar dayanmaz şiddeti harbe, zannımca Fuzuli bu manzum ile zaferi Bade'ye vermekte. Çünkü kısıktır orada esrarın sesi, şarabın eline geçer galibe, göstermiştir Cemile Şah İsmail'e, Şah şarap içerdi, Beyazıt Bengi. Eritilmiş zümrüt ve ıslak yakut. Şah İsmail'in oğlu olan 1. Tahmasp, 1510-1575 hem şarap hem de esrar kullanırmış. Tarihi Ayyaş lakabıyla geçmiş olan 1. Tahmasp'a atfedilen ünlü rübaisinde şöyle yazılmaktadır. Bir müddet eritilmiş zümrütün yani Beng'in peşinde dolaştık. Bir müddet ıslak yakuta yani şaraba bulaştık. Hangi renk olursa olsun ikisi de bulaşıklı idi. Tövbe suyu yani gözyaşı ile onları yıkadık ve mülevveslikten kurtulduk. Doğum tarihi belli olmayıp 587'de Edirne'de ölen, Hayali Takma adıyla tanınan ünlü divan şairi de esrar kullanmış, daha sonra bu alışkanlığı bırakarak şarap içmeye başlamıştır. Yeter olduk kuban gamla bengi, getir saki şarabi lali rengi. Bu kötü alışkanlığa karşın Kanuni Sultan Süleyman devrinin ünlü şairi olan Hayali, bir Osmanlı şiirinin ulaşacağı son basamak olan Haydari Dervişi kademesine ulaşmış, kalender, samimi, alçak gönüllü anlatımıyla çok sayıda gazel ve kasideler yazmıştır. Gerçek adı Ataullah olan Revizade Atayi, 17. yüzyılda yetişmiş ünlü bir yazar ve divan şairidir. İstanbul'da doğan ve zamanın modasına uyarak esrar kullanan şair, Sakinamesinde şöyle demektedir. Keyif için esrarı oldu müptela, etti tamamiyle şuurin heba. Aynı yüzyılda yaşayan ve şarabı düşkün olan Meliki ona övgüler düzmekte, Bengi yani esrarı kötülemektedir. Aferinler şarabı gül renge, lanet olsun boza vüv bengi. 1572-1635 yılları arasında yaşamış olan, asıl adı Ömer olup Nefi Takma adıyla tanınan ünlü divan şairi, Sakinamesinde şu dizeyle esrar kullandığını açığa vurmuştur. Sana haşa benzeden afyonu, bengin neşesin, anların dahi hususa keyfini kem bulmadım. Bununla birlikte başka dizede esrarın zararlarını da anlatmaktadır. Akıllı husyar bulsan gam yeme, Bengi ve Tiryaki'ye Adem deme. Esrar macunu satan dükkanlar. 1611-1682 yılları arasında yaşayan Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde İstanbul'da esrar yapan ve satan dükkanların bulunduğunu yazmıştır. Esnafi Bengçiyan denilen bu dükkanların sayısı 16 olup buralarda 60 nefer çalışmaktaymış. En çok Süleymaniye'deki Tiryakiler Çarşısı'nda bulunan bu dükkanlardan kolayca esrar macunu sağlama olanağı varmış. 4. Murat'tan sonra da zaman zaman yasaklar çıkmasına karşın İstanbul'da Batı ve Güney Anadolu'da esrar kullanımı yayılmaya devam etmiştir. O dönemlerde özellikle Bursa bölgesinde yetişen Hint keneveri günümüzde bile en iyi cins olarak kabul edilmiştir. Hint keneveri daha sonra Konya Ovası'nda da yetiştirilmiştir. Orada bu bitkiye verilen ad ban otu ya da sadece bandır. Osmanlılar devrinde afyon alışverişi önemli olmakla birlikte afyon içimi esrar kadar yaygın değilmiş. Esrar Dede ve Esrar Baba. 18. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış ünlü bir şair ve Mevlevi dervişi olan Esrar Dede yaşamını Galata Mevlevi hanesinde geçirmiştir. Çağdaşı Şeyh Galip'in yakın dostu olan Esrar Dede'nin 1797'de ölümü üzerine Sururi şu tarihi düşürmüştür. Hayfler göz yumup Esrar Dede sır oldu. Hicri 1211. Esrar Dede'nin bir gazeli şöyle sonlanmaktadır. Senin şevki kudumunla kadehler başladı devre, meyin de aksi ruhinle biraz benzine kan geldi. O şühin naile azarı olmuş galiba esrar, deri dildardan zira bugün pek şadüman geldi. İstanbul Belediyesi 1934 yılında hazırladığı şehir rehberinde Haliç Feneri Haydar Mahallesi sokaklarından birine Esrar Dede Sokağı adını vermiştir. 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Esrar Efendi de Endor'unda yetişmiş güzel sesli musikişinas bir şeyh olarak tanınmıştır. 1834 yılında ölen Esrar Efendi Aydınoğlu tekkesine gömülmüştür. 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan gerçek adı bilinmeyen Kalkan Dereli Esrar Baba adıyla tanınan Bektaşi babası şiirlerinde Esrar takma adını Mahlas kullanmış, 1904 yılında 80 yaşında Kadıköy'de Aziziye hamamında yıkanırken ölmüştür. Esrar Baba'nın ölümü üzerine onun hizmetinde çalışan Derviş Haydar şu dörtlüğü yazmıştır. Germabeyi safade bir dellaki pakize, yıkar iken o piri göçtü esrar baba hü, mücevher tarihini o mahbuba söylettim, agu şimdi esrarim birdem sır oldu yahü. Hicri 1322. İstanbul'un esrar tekkeleri. 15. yüzyılda macunu müferriha ve 18. yüzyılda cevahir macun adı verilen ve afyon içiren macunlara daha sonra yalnızca esrar karıştırılmıştır. Esrar bal ve baharatla karıştırılarak deva-i misk, güzel kokulu deva adı altında satılırmış. Zamanla Avrupa'ya da yayılan bu macunlar deva mesk ya da deva misk olarak tanınmıştır. Bu macunları çok kullanan ünlü şair Baudelaire onları yeşil renkli, özel ve garip kokulu bir reçel olarak tanımlamış ve çok zevk verdiğini yazmıştır. Ülkemizde uyuşturucu maddeler ve esrarlarla ilgili araştırmalar yaparak Haşiş adlı bir kitap yazan Proto'ya göre 19. yüzyıl sonlarında İstanbul'da esrar kullananların çoğunluğunu yoksul sınıftan gelenler oluşturmakta, az olarak da zenginler arasında kullananları rastlanmaktaymış. Esrar kullanan zenginler üçer beşer toplanarak kentin uzak ve kenar semtlerine giderler, evlere kapanıp kapıya gözcüler koyarak esrar alemleri yaparlarmış. Büyük kentlerde özellikle İstanbul'da seyyar satıcılar, hammallar, kahveciler, berberler, manavlar, kayıkçılar, balıkçılar arasında esrar kullananlar çoğunluğu oluşturuyormuş. Esrarkeşler çoğu kez gizli ve kuytu yerlerdeki kahvelere toplanıp keyif alemine geçerlermiş. Özellikle İstanbul'da bu şekilde esrar içilen yerler çok olup bunlara esrar tekkeleri denilmekteymiş. Ancak esrar tekkelerini bazı mezheplere ait tekkelerden ayırmak gerekir. Gerçi Bektaşi ve Nakşibendi tekkelerinde de esrar içildiği olmuştur ama bizim burada söz konusu olan esrar tekkeleridir. Gizli olan bu evlere parola verilerek girilir. Tekke sahibi para karşılığı nargile ya da kabak denilen kabın içine cuk adı verilen siyah ve kıvamlı bir madde halindeki esrar otu tozunu koyup ateş üzerinde hazırlarmış. Zindan şiirleri ve uyuşturulan azılı katiller. 19. yüzyılın sonlarında yaşamış olan halk ozanı ve ressamı Kahveci Gürcü Nusrettin'in Zindan Şiirleri adındaki yapıtında esrar üzerine yazılar vardır. Kahveci Gürcü Nusret Hasköy iskelesindeki kayıkçı kahvesinin sahibi ve Hasköy yangın tulumbası sandığının ikinci başkanı olan arkadaşını öldürdüğü için küreye mahkum olup zindana atılmıştır. Ozan zindanda kaldığı süre içinde şiir, düzyazı yazan ve resim yapan suçluların yaşam öykülerini ve eserlerini toplayarak eşine az rastlanan değerli bir antoloji hazırlamıştır. Eserine zindan yaşamına ilişkin notlar ve kendisi tarafından yapılmış resimler de eklenmiştir. Özellikle genç mahkumlara ilişkin olan resimlerin çoğunun çevresinde bir takım tılsımlı yazılar ve dualar vardır. Yaşam öykülerinde notlar ve resimlerin çevresinde esrar hakkında pek çok şey yazılmıştır. Bunlardan 2. Abdülhamit devrinde özellikle ağır suçlar yüzünden zindanda yatanların esrar kullanmalarını göz yumulduğu anlaşılmaktadır. Hatta esrarın zindana bilinçli olarak sokulduğu, böylece azılı katillerin uyuşturulduğu da yazılmıştır. Zindan şiirlerinde her koğuş bir esrar tekkesi olarak anlatılmıştır. Yaman ve bir amandır, tesellisi dumandır. Bizim üçüncü koğuş tekayanın birincisidir. Cümle bir saati pak olduğundan ve cümle dört duvar karındaşları canlarımız ehlihal ve cümle can yoldaşları tazelerimiz sahibi cemal olduğundan birincidir. Kabak dahi gümüş pullu olup yedi kuleli mastur hakkı usta işi olup birincidir. Dumanı somuncu babamız alıştırıp nefeslendikte kanundur ki dizi dibinde diz çökmüş muntazır Emin Bey'e verip o beyi dahi alıp nefesleyip ayağa kalkar ve paru nehne uvisi reftar ile nazikane hıram ve ranzada döşeklerde edibanin teşrifine muntazır karındaş çandır dolaşıp cümlesini nefeslendirir ve bu minval üzere dört devirden sonra karındaşlarımız yari garı can yoldaşlarıyla tamam dalgaya vardığında somuncu babamız çerağı uyutur. Aşırıya girmeyen karındaşa tazyik olmaz. Onlar ranzada ayrı yerde olurlar. Ama onları zindancılar alır. Teki ayağdan olmayan bir koğuşa verirler. Lakin zindanda cümle kavgalarda oradan çıkmıştır. Zira tekaraya pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş Veli'nin nefesi silmiştir. Tekarade senlik benlik olmaz, kavga da olmaz. Tazelere tasarruf da olmaz. Dalga duman alemidir, senin benimdir. Senin benim yoksa bu minnet ve zulmeti zindan çekilmez. Esrarkeş Bektaşi Dervişleri. Hacı Bektaşi Veli'nin 1247-1337 kurduğu Bektaşilik bir batınilik türüdür. Bektaşi tekkelerinden bir bölümü zamanla esrar tekkesi durumuna gelerek çevreyle ilgisini kesmiş olan dervişlerle dolmuştur. Bektaşiler arasında esrar kullanan ve Bektaşi taslağı diyebileceğimiz bazı dervişlerin, şeyhlerin, babaların da adı karışmış, hatta bunların bazıları müritlerine esrar çekmeyi öğütlemişlerdir. Esrarı anlatan bir Bektaşi tekerlemesi şöyledir. Aşere kimden kaldı? Pirimiz Sultan Bektaşi Veli'den. Kabak kimden kaldı? Serendibli Şeyh Uriyani'den. Dalga kimden kaldı? Kalaik Kahkahadan, Dalyan Baba Zindani'nden. Duman kimden kaldı? O dahi Şeyh Zindani'den. Şoroloyar kimden kaldı? Eflatuni ilahiden. Kavga kimden kaldı? Habil ile Kabil'den. 19. yüzyıl sonlarında esrar kullanırken onun yarattığı dalga alemi içinde adam öldürmüş olan Server Baba adında esrarkeş bir dervişin nefesleri esrarın bazı Bektaşi tekkelerine girdiğini gösteren başka bir kanıttır. Nefesten anlaşıldığına göre katil suçuyla zindana atılan Server Baba orada da esrar kullanmayı sürdürmüştür. Esrar sırrın cemidir, sır tutarız, dervişiz, dalga duman esrarla mertebeye ermişiz. Libasımız çul çaput, güzelleri yaptık put, aşk ile olduk bulut, maşuka can vermişiz. Nur Baba, Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1889-1974 Nur Baba adlı romanda bir Bektaşi tekkesinde şeyhle evli bir genç kadının arasındaki ilişkiyi anlatmış, bir yandan Bektaşi yaşayışına ve ayinlerine ilişkin bilgi verirken, öte yandan genç kadının alkol, esrar ve uyuşturucu maddelere bağımlı duruma gelişini, bu durumu hazırlayan bireysel ve çevresel etkenleri ortaya koymuştur. Eleştirmenlere göre Nur Baba romanında kullanılan malzeme, yazarın kişisel gözlemlerinden derlenmiş ve kitap 1913 yılında yazılmaya başlandığı halde ancak 8-9 yıl sonra roman olarak yayınlanmıştır. Romanın yazılışından uzun bir süre sonra yayınlanışının nedeni ise yazarın romanın kamuoyunda uyandıracağı olumsuz tepkiden çekilmiş olmasına bağlanmıştır. Alkol mü? Halbuki Nigar Hanım şimdi o kadar çok içiyor da asabında zerre kadar uyuşukluk, başında zerre kadar sarhoşluk hissetmiyor. Keşke sarhoş olabilse, keşke eskisi gibi 5-10 kadeh rakı ile asabında hiç durmayan bu ihtilacı biraz dindirebilse. Çinari, Onun birkaç derdine birden deva bulmakta ve ona hem başa tatlı bir hülya veren hem de boğazındaki mütemadi gıcığı teskin eyleyen bir takım haplar getirmekteydi. Derviş çınarı, yerden toplanmış bir nebat tohumuna benzeyen bu hapları Nigar Hanım'a her verişte sakın kimse görmesin ha, çok güçlükte buluyorum demeyi de unutmazdı. Nigar Hanım derviş çınarının önerisine uyarak bu hapları kah tütün arasında sigara ile kah kahve içinde eriterek hiç kimseye göstermeden içerdi. Deminden beri Çınari'yi o kadar ısrarlı çağrışının sebebi de bu haplardı. İki günden beri onlardan şiddetle mahrum bulunuyor ve tiryakiliğini bir türlü yenemiyordu. İştihası kesilmişti. Asabı alt üst olmuştu. Sıkıntıdan çatlıyordu ve öksürüğü o kadar artmıştı ki geceleri uyuyamıyordu. Geceler ise, Nur Baba'nın uzak bulunduğu geceler ise kara, korkunç ve nihayetsiz birer uçurumdu.